Ayrım 3.
Yağmurlu bir gündü. Kamran köşkün alt katında akrabadan birkaç hanımla kadın tuvaletinden bahsediyorlardı. Kadınlar yaptıracakları kış elbisesinin rengi hakkında ondan fikir alıyorlardı. Ben bir köşede dilimi çıkarmış, gözlerimi şaşılaştırmış, bütün dikkatimle yırtık bir bluzun kolunu yamamakla meşguldüm. Kendimi tutamadım, kahkahalarla gülmeye başladım. Kuzenim, ne gülüyorsun diye sordu. Hiç dedim, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Söylemem. Haydi nazlanma, zaten senin ağzında bakla ıslanmaz. Sonunda nasıl olsa söyleyeceksin. Darılma o halde. Sen hanımlarla tuvalet konuşurken düşündüm ki Allah seni yanlış yaratmış. Kız olacakmışsın. Ama şimdiki yaşta değil, şöyle 13-14 sularında. Peki sonra? Deminden beri bir karış yeri dikinceye kadar parmağımı delik deşik etmiş olmama göre ben de 20-22 yaşlarında bir erkek. Sonra? Sonrası ne olacak? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle seni kendime alırdım, olur biterdi. Odada bir kahkahadır koptu. Başımı kaldırdım ve bütün gözlerin bana baktığını gördüm. Misafirlerden biri bir münasebetsizlik etti. Peki ama bu şimdi de mümkün Feride dedi. Alıklaştım, gözlerimi iri ara açarak. Nasıl dedim. Nasıl olacak? Kamrına varırsın. O senin tuvaletlerinle uğraşır, söküklerini diker. Sen de sokak işlerine bakarsın. Öfkeyle yerimden kalktım. Fakat bu kızgınlığım daha ziyade kendimeydi. Lakırdıya çanak tutmuştum. Ben saçma söylemekte bu kadar ilerlemiş değilimdir. Ama anlaşılan elimdeki hain sökük bütün dikkatimi almıştı. Mamafi hem suçlu hem güçlü kavlince yine taarruza geçtim. Mümkün ama Kamran Bey için zararlı olur sanırım dedim. Çünkü Allah esirgesin evde kavga çıkarsa kuzenimin hali ne olur? Vaktiyle nazik ayaklarına yedikleri taşı unutmamışlardır sanırım. Gülüşmeler arasında garip bir ciddiyetle odama çıkıyordum. Mamafi kapıdan tekrar döndüm. Ayıp ettik dedim. 14'üne gelmiş bir kız için pek ayıp oldu ama kusura bakmazsınız artık. Topuklarımla merdiven tahtalarına vurarak kapılara çarparak odama çıktım. Kendimi top gibi karyolanın üzerine attım. Aşağıda kahkahalar devam ediyordu. Kim bilir belki de benimle eğleniyorlardı. Alacakları olsun. Şu Kamran'la evlenmek galiba iyi bir şey olacaktı. Çünkü yaşlarımız gittikçe büyüyor, onunla kavga çıkartmak fırsatı günden güne uzaklaşıyordu. Bir kerecik olsun saç saça baş başa dövüşerek hıncımı çıkarmak için evlenmemizden başka çare kalmıyor gibiydi. Yaz tatili sonlarında mektebimiz bir zaman için için kaynar, bu taşkınlık ancak birinci 3 ay imtihanına doğru yatışırdı. Sebebi şu, 13-14 yaşına gelen Katolik arkadaşlarım baharda Paskalya bayramında ilk komünyonlarını yaparlar, etekleri yere değen beyaz ipek elbiseler, gelin duvaklarına benzeyen kucak kucak tüller örtülerek İsa peygamberle nişanlanırlardı. Kilisede mum ışıkları, orgla çalınan ilahiler her tarafı dolduran bahar çiçekleri kokularıyla karışarak bir kat daha ağırlaşan günlük ve öd ağacı dumanları içinde yapılan bu nişan töreni pek güzel bir şeydi. Fakat ne yazık ki bu töreni takiben tatil aylarında hain arkadaşlarım hemen nişanlılarına vefasızlık ederler, bal mumu renkli, mavi gözlü İsa'yı karşılarına ilk çıkan bir hatta birkaç erkekle aldatırlardı. Mektep açıldığı zaman arkadaşlarım bavullarının gizli bir köşesinde mektuplar, fotoğraflar, hatıra çiçekleri ve daha ne bileyim neler neler getirirlerdi. Bahçede ikişer üçer kol kola dolaştıkları zaman neler konuştuklarını bilirdim. Kızların en masum ve dindarlarına hediye edilen renkli ve yıldızlı peygamber ve melek resimlerinin altında saklanan fotoğrafların gençlere ait olduğunu anlamakta güçlük çekmezdim. Bahçenin bir köşesinde kızlardan birinin etrafında uçuşan küçük böceklerin bile duyamayacağı bir sesle arkadaşının kulağına fısıldadığı hikayeyi gözümden kaçırmazdım. Bu mevsimde kızlar ikişer üçer kişilik gruplara ayrılır ve birbirlerine kenet gibi yapışırlardı. Ben biçare bahçede ve sınıfta tek başıma kalırdım. Arkadaşlarım bana karşı adeta bir esrar kumkuması kesilirlerdi. Onlar sörlerden ziyade benden çekinirlerdi. Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü gevezeydim. Sakallı dayının dediği gibi ağzımda bakla ıslanmazdı. Birinin mesela bir bahçe parmaklığı arasından bir komşu genciyle masum bir çiçek alışverişini duydum mu bahçede adeta tellal çağırırdım. Fazla olarak da böyle şeylere karşı son derece mutasıptım. Hiç unutmam. Bir kış akşamı mütalaahanede ders çalışıyorduk. Michel isminde çalışkan bir kız, kalın kafalı bir arkadaşına Roma tarihini müzakere ettirmek için sörden müsaade almış, en arka sıraya çekilmişti. Mütalaahanenin sessizliği içinde birdenbire bir hıçkırık duyuldu. Sör başını kaldırdı. "Ne o Michel, sen ağlıyor musun, niçin?" dedi. Michel, elini gözyaşlarından sırılsıklam kesilmiş yüzüne kapadı. Cevabı onun yerine ben verdim. Michel, Kartacalıların mağlubiyetine meraklandı. Onu ağlıyor dedim. Sınıfta bir kahkaha koptu. Hasılı arkadaşlarımın beni aralarına almamakta hakları vardı. Fakat herkesten ayrı kalmak, koskoca bir kız olduğum halde zevzek bir çocuk muamelesi görmek pek de hoş bir şey değildi. Yaş 15'e gidiyordu. Aşağı yukarı annelerimizin gelin oldukları, büyük annelerimizin aman evde kalıyoruz diye telaşla Eyüp'teki niyet kuyusuna koştukları yaş. Boyum fazla uzamamıştı. Fakat hırçınlığıma rağmen vücudum gelişiyor, yüzümde acayip renkler, ışıklar yanıp sönmeye başlıyordu. Sakallı dayı ara sıra ellerimden tutup beni pencere kenarlarına çekerek yüzümü miyop gözlerine sokacakmış gibi yüzüne yaklaştırarak "Kız, bu ne cilt, bu ne renk böyle? Perkal basması mübarek, ne solacak ne eskiyecek" diyordu. "Hadi canım, kız dediğin böyle mi olur? Topaç gibi bir vücut, fırçayla boyanmış bir yüz. Aynaya baktıkça Bon Marche Jamaikanında bebek seyrediyorum zanneder, dilimi çıkarıp gözlerimi şaşılatarak kendimle eğlenirdim. Tatiller içinde en sevdiğim paskalya yoğurtusuydu. Bu iki haftayı geçirmek için koz yatağına gittiğim zaman kirazlar yetişmiş, büyük bahçenin caddeye bakan yüzünü baştan başa kaplayan kiraz ağaçları yemişlerle donanmış bulunurdu. Kirazı çok severdim. Bu 15 gün içinde serçe kuşları gibi hemen hemen yalnız kirazla geçinir, en yüksek dal tepelerinde kalmış son kirazları bitirmeden mektebe dönmezdim. Bir akşamüstü yine bir ağaç tepesinde kiraz yiyor, çekirdeklerini fıskiyeyle uzaklara savurarak eğleniyordum. Bunlardan biri yoldan geçen yaşlıca bir komşunun ta burnunun ucuna tesadüf etmesin mi? Adamcağız neye uğradığını anlayamamıştı. Şaşkın şaşkın etrafına bakıyor fakat başını ağaca kaldırmaya akıl edemiyordu. Sesimi çıkarmasam, olduğum yerde kımıldamasam belki de münasebetsiz bir kuşun tepesinden geçerken düşürdüğü bir çekirdek sanarak çekilip gidecekti. Fakat son derece korkmuş ve utanmış olmama rağmen kendimi tutamadım, gülmeye başladım. Adamcağız iri bir dalın üstüne ata biner gibi oturmuş, at gibi bir kızın arsız arsız güldüğünü görünce dayanamadı. Hiddetten kaşını gözünü oynatarak "Bravo hanım kızım" dedi. "Hiç yakıştıramadım. Maşallah sizin gibi erişmiş, yetişmiş koskoca bir hanım." O dakikada yer yarılsa yerin içine girecektim. Biçare perkal basması kim bilir ne renklere girmişti. Ağaçtan düşmek tehlikesine rağmen ellerimi mektep gömleğimin göğsü üzerinde kavuşturdum, hafifçe boynumu büktüm. "Beni affediniz beyefendi" dedim. "Kaza vallahi, daha doğrusu dikkatsizlik." Bu masum yalvarma jesti mektepte sörler ve dindar talebelerin Meryem ve İsa karşısında dua ederken aldıkları bir jesti. Tesiri herhalde çok zaman tecrübe edilmişti. Asırlarca müddette bu ilahi ana oğlu bile kandırılmış olmasına göre bu ihtiyarcığı da haydi haydi rikkate getirecekti. Tahminimde aldanmamıştım. Komşu bu riyakar nedamete ve sesimdeki titreşe aldandı, yumuşadı. Neyse, bana güzelce bir şey söylemek lüzumunu hissederek "Böyle dikkatsizliklerin yetişmiş bir küçük hanıma zararı dokunabileceğini düşünmüyor musunuz?" dedi. Maksadı gayet iyi anladığım halde gözlerimi açarak "Niçin acaba efendim?" dedim. elini güneşin yandan vuran ışıklarına siper ederek dikkatli dikkatli bana bakıyor, gülüyordu. Mesela sizi oğluma almakta tereddüt edebilirim. Ben de güldüm. O cihetten sigortalıyım beyefendi. Zaten uslu bir kız olsam da almazdınız. Nereden biliyorsun? Çünkü benim ağaca çıkmak, kiraz çekirdeği atmaktan çok daha büyük suçlarım vardır. Bir kere zengin değilim. İşittiğime göre zengin olmayan kıza pek iltifat eden olmazmış. Sonra güzelliğim de yok. Bana sorarsanız bu fukaralıktan daha da büyük bir kusur. Bu sözler ihtiyar beyi pek eğlendirmişti. Siz çirkin misiniz kızım dedi. Somurttum. Ne demezsiniz dedim. Ben kendimi bilmez miyim? Kız dediğiniz böyle mi olur? Uzun boy, sarı saç, mavi yahut yeşil gözler lazım. Bu ihtiyar bey vaktiyle biraz yaramazmış galiba. Acayip bir bakış ve değişik bir sesle. Ah zavallı çocuğum dedi. Sen güzelliğin ne olduğunu anlayacak, kendinin ne olduğunu fark edecek yaşta mısın acaba? Her neyse, sizin adınız ne bakayım? Çalıkuşu. Bu nasıl isim böyle? Pardon, benim mektepte böyle çağırırlar da. Asıl ismim Feride. Kendim gibi yuvarlak, zirafetsiz bir isim. Feride Hanım, sizin adınız da kendiniz gibi güzel. Emin olun, keşke oğluma sizin gibisini bulsam. Bilmem neden bu kibar tavırlı, tatlı sesli adamla gevezelik etme hoşuma gidiyordu. Şu halde kendilerine de kiraz atabileceğim demek dedim. Elbette, elbette, ona ne şüphe. Yalnız şimdilik müsaade edin de size birkaç kiraz vereyim. Beni affettiğinizi ispat için bunları mutlaka almanız lazım. 2 dakika. Bir sincap hafifliğiyle dallara tırmanmaya başladım. İhtiyar komşu ellerini yüzüne kapayarak "Aman dallar çatırdıyor, sebep olacağım, düşeceksiniz Feride Hanım" diye bağırıyordu. Ben bu telaşı aldırmıyor, söyleniyordum. Merak etmeyin, düşmeye o kadar alışığım ki. Mesela yakın olsak şakağımda bir yara izi görürdünüz. Bir iske bütün öteki güzellikleri tamamlar. Aman kızım düşeceksiniz. Bitti efendim, bitti. Yalnız onları size nasıl vereceğim? Buldum efendim. Ona da çare buldum. Önlüğümün cebinden mendilimi çıkardım. Kirazları içine doldurarak bir çıkın gibi bağladım. Mendili hiç merak etmeyin. Henüz burnumu silmedim. Gayet temizdir. Şimdi onu yere düşürmeden tutmanızı rica ederim. 1, 2, 3. İhtiyar komşu beklenmez bir çeviklikle kiraz mendilini yakalamıştı. Çok teşekkür ederim kızım dedi. Yalnız ben şimdi mendilinizi nasıl iade edeceğim? Ziyanı yok. Size hediyem olsun. Nasıl olur? Niçin olmasın? Hem başka bir şey de var. Ben birkaç güne kadar pansiyona döneceğim. Bizim mektepte bir adet vardır. Kızlar tatil günlerinde genç erkeklere kur yaparlar. Sonra mektep açıldığı zaman bunları birbirlerine anlatırlar. Ben daha böyle bir şey beceremediğim için yanlarında küçük düşüyorum. Yüzüme karşı bir şey söylemeye cesaret edemiyorlar ama muhakkak benim ahmaklığımla eğleniyorlar. Bu sefer ben bir şey kurdum. Mektebe gittiğim zaman mühim bir sırrım varmış gibi başıma önümü eğip düşüneceğim. Masum masum gülümseyeceğim. Onlar "Çalıkuşu sende bir şey var" diyecekler. Gevşek gevşek, "Hayır, ne mi olacak?" diyeceğim. İnanmayacaklar, beni sıkıştıracaklar. O vakit, "Peki öyleyse, ama kimseye söylemeyeceksiniz, yemin edeceksiniz" diyeceğim ve bir yalan uyduracağım. Ne yalanı? Sizinle tanışmam bu yalanı kolaylaştırıyor. Duvarın üzerinde sarışın, uzun boylu bir erkekle kur yaptık birbirimize diyeceğim. Tabii beyaz saçlı diyemem. Hem siz küçükken sarışınmışsınız galiba. Arkadaşların huyunu bilirim. Ne konuştunuz diye soracaklar. Beni güzel bulduğunu söyledi diye yemin edeceğim. Ben de mendil içinde kiraz verdim. Demek tabii münasebet almaz. Gül verdim diyeceğim. Fakat bu da olmadı. Gülü mendil içinde vermek adet değildir. Hediye mendil verdim derim, olur biter. Biraz evvel birbirimize kavga etmemize bıçak sırtı kaldığı halde şimdi ihtiyar komşuyla gülüşüyor, ayrılırken birbirimize el sallıyorduk. O senenin yazında bu ağaca çıkmak illeti yüzünden başıma bir şey daha geldi. Bir Ağustos mehtabı gecesiydi. Köşke bir alay misafir gelmişti. Bunlar arasında Nirman diye 25'lik bir dul vardı ki ara sıra köşkü şereflendirmesi bir vaka olurdu. Dünyada kendilerinden başka kimseyi beğenmeyen teyzelerimden alık hizmetçi kızlara kadar herkes bu kadına hayrandı. Neriman'ın çok sevdiğini söyledikleri kocası bir sene evvel ölmüştü. Bunun için daima siyah giyerdi. Fakat bende öyle bir his vardı ki siyah bu kadının sarışın çehresine çok iyi gitmese matem devam etmeyecek, elbiseler takımıyla çöplüğe atılacaktı. Neriman kedi köpek okşar gibi hareketlerle beni de avlamaya çalışmıştı. Fakat nedense ben ona ısınamamıştım. Aramız hayli şekerrenkti. Bana yaptığı avansları daima soğuk karşılıyordum. O soğukluğun hala devam etmesine rağmen şimdi itiraf etmeye mecburum ki bu Neriman haincesine güzeldi. Benim onda çekemediğim şey fazla koketliydi. Yalnız kadınlar arasında bulunduğu zaman şöyle böyle çekiliyordu. Fakat araya kazara bir erkek karışacak oldu mu yüzü değişiyor, sesi, kahkahaları, bakışları bambaşka oluyordu. Hasılı benim mektepteki saman altından su yürüten arkadaşlarım daha fenlenmişti. Kocanın lakırtısı açıldıkça bu kadının benim için artık hayat bitti diye yalancı teessür rolü oynayışı vardı ki beni mahvederdi. O böyle yaparken ben fena halde içerler, karşına dişe dokunacak biri çıksın görürüz diye söylenirdim. Bizim köşkte Neriman'a akran sayılacak kimse yoktu. Lapacı Necmiye'yi insandan saymak tabii doğru olmazdı. Teyzelerim saçları başları ağarmış koskoca kadınlardı. Ara sıra ötekinin berikinin ayağına ip takmaktan başka konuşacak lakırtılar olamazdı. O halde ben bu Neriman'ın köşke dadanmasındaki sebebi Sezer gibi olmuştum. Galiba bizim budala kuzeni gözüne kestirmişti. Evlenmek için mi? Zannetmem. 30'una yaklaşmış bir dul kadının 20 yaşındaki bir çocukla evlenmek istemesi kepazeliğin dik alası. O böyle bir kepazelikten çekinmese bile benim cadaloz teyzelerim de yavrularını öyle acemi çaylığa kaptıracak göz var mı? O haldesi var mı? Mesut dul lüksüne, fantezisine uşaklık edecek yeni bir kısmet avlayıncaya kadar benim kuzenle dalga geçecek, gönül eğlendirecek. Kamran'a budala dedim ama kızgınlığımdan. Yoksa ne yere bakan yürek yakan cinsinden sinsi bir sarı çıyandır. Neriman'la konuşurken güya bir şey belli etmemek istiyor ama benim gözümden kaçar mı? Çocuklarla boğuşurken, kendi kendime ip atlarken yahut yere yatarken, iskambil falı açarken gözlerim onlardaydı. Kuzenim neredeyse kadının ağzına girecek. Ara sıra hiçbir şeyin farkında değil gibi görünerek yanlarından geçerdim. Hemen seslerini kısarlar yahut lakırdıyı değiştirirlerdi. Ne isterse yapsınlar, sana ne diyeceksiniz? Bana ne olur mu? Kamran düşmanım da olsa kuzenim. İster miydim nenin nesi olduğu belli olmayan bir kadın onun ahlakını bozsun? Neyse, ne anlatıyordum? Evet, bir Ağustos mehtabı gecesiydi. Onlar köşkün önündeki verandada lüzumsuz bir lüks lambası ışığında kalabalık bir grup halinde konuşup gülüyorlardı. Neriman'ın müzik notaları gibi hesaplı ve ahenkli kahkahaları sinirime dokunduğu için kendi kendime uzaklaşmış bahçenin bir köşesinde ağaçların karanlığına dalmıştım. Ta öbür uçta dallardan bir kısmını komşunun bahçesine sarkıtmış ihtiyar bir çınar vardı. Biçarenin işe yarayacak bir yemişi olmamasına rağmen baba yani halini severdim. Bir sofra gibi üzerlerinde hiç korkusuz gezilen iri yayvan dallarına çıkıp dolaşır yahut otururdum. O gece de öyle yaptım. Hayli yüksekçe bir dalına çıkarak oturdum. Biraz sonra kulağıma hafif bir ayak sesi, arkasından kısık bir kahkaha geldi. Hemen gözlerimi açtım, kulaklarımı diktim. Ne görsen beğenirsiniz. Kuzenim Mesut Dul'la beraber bana doğru geliyor. Oltasına balık yaklaştığını gören bir balıkçı gibi baştan ayağa dikkat kesilmiştim. Oturduğum yerde bir gürültü yapacağım diye ödüm kopuyordu. Boş korku. Onlar o kadar kendilerinden geçmişlerdi ki oturduğum yerde davul çalsam galiba farkında olmayacaklardı. Neriman önden yürüyordu. Kuzenim bir Arap köle gibi 4-5 adım gerideydi. Duvarların arasından geçip yollarına devam etmeye kudretleri olmadığı için bulunduğum ağacın altında oturdular. "Gelin yavrularım, gelin kuzularım, sizi bana Allah gönderdi, biraz sonra görüşürüz. Bu güzel mehtap gecesinden sizde unutulmaz bir hatıra bırakmaya elden geldiği kadar gayret ederiz." Tam bu esnada ağustos böceği cırlamaya başlamaz mı? Çıldıracağım. Kuzenimin Mesut Dula çektiği nutku işlemiyorum. Elimden gelse "Miskin, korkacak ne var? Buralarda kim olur? Sesini çıkarsana" diye bağıracağım. Bu nutuk arasından kulağıma yalnız "Neriman, cicim, meleğim" diye birkaç kelime geldi. Zangır zangır titremeye başladım. Düşmesem bile gürültü edeceğim, yaprakları hışırtacağım diye korkuyorum. Arada Neriman Hanım'ın da bir iki kelimesini yakalıyordum. "Rica ederim Kamran Bey, rica ederim" diyor. Nihayet sesler kesildi. Neriman yavaş yavaş duvara yürüyor, komşunun bahçesinde karanlıkta başka bir şey varmış da görmek istiyormuş gibi ayaklarının ucuna basarak kalkıyordu. Bu vaziyette tabii arkası ne yapacağını bilemiyor gibi görünen Kamran'a dönüktü. Kuzenimin birdenbire ona yürüdüğünü, ellerini kaldırdığını görüyorum. Yüreğim oynuyor. Nihayet aklı başına geldi. Bu fena kadına güzel bir tokat atacak diyorum. Kamran bunu yapsa ben de ağlayarak kendimi ağaçtan atacağım, onunla ölünceye kadar barışacağım. Fakat o canavar bunu yapmadı. Sıska kollarından, bembeyaz kız ellerinden umulmaz bir kuvvetle onu evvela omuzlarından, sonra bileklerinden yakaladı. Kucak kucağa, soluk soluğa boğuşuyorlardı. Çınar yaprakları arasında kaçan ay ışıklarından saçlarının birbirine karıştığını görüyordum. Ne rezalet ya Rabbi, ne rezalet. Bütün vücudum zangır zangır titriyordu. Biraz önce onlara güzel bir oyun oynamaya karar verdiğim halde şimdi beni sezmelerinden ödüm kopuyordu. Sahici bir kuşla yer değişip bu dalların üstünden gökyüzüne kanatlanmayı, yukarıdaki ay illerinde kaybolup giderek bu dünyadaki insanların yüzlerini artık görmemeyi ne kadar istiyordum. Dudaklarımı parmaklarımla sıkmama rağmen ağzımdan bir ses çıktı. Bu galiba bir feryattı. Fakat aşağıdakiler tarafından duyulunca hemen bir kahkahaya döndü. Namussuzların o dakikadaki şaşkınlıklarını görmeliydiniz. Biraz önce ay ışığı gibi ayaklarını yere dokundurmadan yürüyor hissini veren Mesut Dul, şimdi ağaçlara çarparak, topuklarını burkutarak alabildiğine kaçıyordu.